Ayrım 19.
Hayat bir tuhaf. 44 yaşımı bitirdim ve artık sanki hayatın sırlarına ilişkin bazı bilgilere sahipmişim gibi geliyor. Sanki hayatın içinde, denizlerde, ırmaklarda olduğu gibi bazı akıntılar var. Sanki bu akıntılar, adları da değişse, zaman zaman hızlanıp, zaman zaman yavaşlasalar da hep orada durup, sürükleyecekleri canları bekliyorlar. Bunların işleri bu. Sürüklediklerini nereye çıkaracakları, selamete mi yoksa felakete mi götürdükleri ise tamamen sürüklenen cana bağlı. Tuhaf ama bu böyle. Akıntı ne kadar büyük, ne kadar güçlü olursa olsun çıkarabileceği sahiller sınırlı. Bu sahilleri de ne denli küçük ve önemsiz olursa olsun sürüklenenlerin iradesi tayin ediyor. Bunların işleri bu dedim ya. İşte işleri bu olunca öyle telaşsız, sabırla akıp duruyorlar. Nasılsa birileri gelecek. Nasılsa hiçbir akıntı, sürükleyecek can eksikliği, yokluğu duymamıştır. Vakit sonsuz, sabır gani, güven bir Allah'a, bir de kendine. Madem ki bu akıntıları Allah yaratmış, öyleyse aceleye hiç gerek yok. İşte Sabit de durdu durdu, adeta kaderiymiş gibi kendisine atacağı akıntıyı buldu. Bir müddettir her şey kaderinin bu istikamette olduğunu gösteriyordu. Fakat ben Seyyid Mehmet Baba'dan hoşlanmaz falan diyerek kendi kendimi aldatıyordum. Her şey aslına geri döner derler ya, Sabit de kendi aslını bulduğu yere döndü. Çırpında durdu. Ne anasına ne babasına ne kız kardeşlerine ne de yoldaşlarına derdini açtı. Sonunda tilkinin dönüp dolaşıp kürkçü dükkanında boy göstermesi gibi o da kıvrana kıvrana fakire geldi. ''Sarı ağam'' dedi, ''fikrini almak istediğim mühim bir mesele var.'' ''Hayrola Sabit'' dedim, ''benim gibi tehlikeli fikirleri olan adamlara da danıştığına göre mesele hayli müşkil.'' ''Yalvarırım eğlenme benimle ağam'' dedi, ''hala mı gönül koyarsın, yaptık bir eşeklik işte.'' ''Tamam dedim, tamam seninle biraz eğlenmeye bile gelmiyor, nedir bakalım derdin, elbette bir çözümü vardır.'' Çözümü vardır var olmasına ama dedi, biraz yutkundu. Anam ile babamı üzmekten korkarım. İşte dedim kendi kendime, korktuğum başıma geldi. Meseleyi anladığımı Sabit'e belli etmedim. İstedim ki kendi söylesin, istedim ki kıvransın. Eğer söyleyemeyeceği kadar kararsızsa vazgeçsin. Yok kararlıysa bu kararlılığını söyleyerek göstersin. Göstersin ama söylenilmesi bile zor olan girdiği yolun kendisine ne kadar zor olabileceğini şimdiden hissetsin. Hayırdır Sabit dedim. Meraktan çatlayacağım. Yoksa yine bir gavur kızına mı aşık oldun? Hala eğlenirsin ağam dedi. Durdu. Ellerini kollarını koyacak yer bulamıyordu. Sandıklardan birinin üzerine oturdu. Sonra ürkek bir sesle baklayı çıkardı ağzından. Mücerret ikrarı. Bektaşilikte cinsel ilişki kurmamaya, dünya nimetlerinden soyutlanmaya kararlı olanların ettikleri özel bir yemin. Vermeye karar aldım. Hiç şaşırmadım. Beklediğim ve korktuğum da tam buydu. Mehmet Baba'ya bunun için mi sık gidersin diye sordum. Yok dedi. Sadece bunun için değil. Ahmet Baba'dan sonra fakir mürşitsiz kalmıştı. Bu az mı eksiktir? Tabii dedim. İnsan mürşitsiz kalmamalı. Ama niçin Mehmet Baba? Mürşidimin postunda şimdi o oturur dedi. Yüzüme baktı. İkna olmadığımı anlamış olacak ki devam etti. Hem kendisi de mücerrettir. Dedim ne olacak? Abdi Baba da mücerret. Bu kez şaşırdı. Öyle mi dedi? Bilmiyordum. Bir anlık suskunluktan sonra devam etti. Ama Abdi Baba babalık yapmaz, nasip vermez. Bektaşilikte tarikata yeni üye almak. Meydan açmaz. Bektaşi ritüellerini uygulamak. Ki haklıydı. Eyvallah dedim ve sordum. Peki Mehmet Baba bu kararına ne dedi? Beni vazgeçirmek için çok uğraştı dedi. Bu yol zordur diye anlattı. Bunu gelip geçici bir hevesle yapıp yapmadığımı anlamaya çalıştı. Zorluklardan örnekler verdi. Sonunda kararlı olduğumu anlayınca yol gösterdi. Bunun yolu nasılmış diye sordum. Burada olmazmış dedi. Mücerret ikrarı ancak Hacı Bektaş'ta verilirmiş. Bu ikrar o kadar önemliymiş ki pir evi dışında hiçbir yerde verilmemeliymiş. Başka yerlerde yapıldığı oluyormuş ama bu yanlış ve pek de makbul değilmiş. Kararım kesinse Hacı Bektaş'a gitmem gerekiyormuş. Kendisi de fakirle gelecekmiş. Tabii esas kararı Pir evinde posta oturan Horasanlı Hacı Mehmet Nuri dede baba beni görüp tanıyarak verecekmiş. Yok diyebilirmiş bana. Sen mücerret olamazsın. Yani anlayacağın bütün karar ona aitmiş. Yani dedim. Yani sabit. Gördün mü bir kez daha anana babana laf anlatmak fakire düştü. Şimdi ben bunu onlara nasıl anlatacağım? Ayağına düştüm ağam dedi. Sen anlatamazsan kimse anlatamaz. Benim sıkıntıda olduğumu, bu ikrarın beni kurtaracağını de onlara. Yoksa böyle iki arada bir derede fakirin işi zor. Herkes fakire bir tuhafmış gibi bakar. Herkes şehvetten, dünya malı hırsından kudurmuş. Kimse onlara tuhaf tuhaf bakmaz da fakire bakarlar. Kız sevmezmişim, oğlan sevmezmişim. Mal mülk hırsım da yokmuş. Ben ne biçim adammışım? Tiksindim ağam, tiksindim. Zorla da şehvet olmaz ki. Bak sabit dedim. Mehmet babanın söylediklerini bilmiyorum. Belki onun söylediklerine benzeyecek sözlerim. Ama o mücerret olduğu için aşk ile şehvetin bir araya geldiğinde verdiği lezzeti bilmez. Tiksindim diyorsun. Tamam, diyelim gördüklerinden tiksindin. Birine aşık olup koynuna alıp yattın mı? İnsan kendini cennette hisseder. Cennet sanki ufalmış ufalmış da döşeye girmiş gibi olur. Hem insana aşk, Allah aşkının köprüsüdür. Ne kadar geçici de olsa aşkın bütün cilveleri aslında Allah'tandır. Şimdi diyelim bu kararın kesin. Hacı Bektaş'a gittin, yüz sürdün. İkrarın kabul edildi. Mengüşünü... Bektaşilikte mücerret ikrarı verenlerin taktıkları tek küpe. Taktın, geri döndün. Bir zaman geçti, sonra bir gün bir güzele gönlün düştü. Gençsin, olmayacak iş değil. O zaman ne halt edeceksin? Bir tarafta kapı gibi ikrar, mücerret sabit ağa, öte tarafta elini uzatsan tutacağın maşukun. Bu az mı facia olur sence? Hak erenler yardımcım olacaktır ağam dedi. Vallaha sabit dedim. Hak erenler sen ne yaparsan yap yardımcı olurlar diye bir şart yoktur. Sen kendini yak, sonra hak erenler yardımcı olsun. Bu kadarı da eziyet hani. İşi gücü yok, sabit kulun bir güzele gönül düşürmesin diye mi uğraşacak? Fakir bu yola girdiğine göre bu da onun hikmeti olamaz mı diye sordu. İnşallah dedim. Beklediğimin aksine aşırı tavır gösteren Arif Ağa değil, Hatice Hanım oldu. Arif Ağa boynunu büktü. Kader dedi, ne bir eksik ne bir fazla. Hatice Hanım bir müddet sabitle konuşmadı. Soyu kurutacağından, kendilerini hiç düşünmediğinden, artık yorulduğundan, evde bir gelin istediğinden söz etti durdu. Ta ki bu sızlanmaların bir şeyi değiştirmeyeceğini anlayana kadar. Ondan sonra Sabit'in Hacı Bektaş yolculuğu için hazırlıklar yapmaya, dede babaya götürülecek hediyeleri hazırlamaya koyuldu. Aynı Zehra Hanım gibi her şeyi inceden inceye düşünerek çarşı pazar dolaştı durdu. Bu didinme sayesinde öyle bir an geldi ki üzüntü ve acısını unuttu, avundu gitti. İşimiz kaldı hemen merhameti lemyezele. Sultan 3. Mustafa Hazreti İsa Efendimizin 1798 yılına gelene kadar iç oğlanından hallice bir durumla idare edip gidiyorduk. Yangınlarımız eksik olmuyor, ekmeğimiz her geçen gün bozuluyor, İstanbul'un iyaşesi daha da içinden çıkılmaz bir hale geliyordu. Ama bu şehrin inanılmaz bir dayanma gücü vardı. Buğday mı yok? Çavdar. Çavdar mı yok? Yulaf. Yulaf mı yok? Süpürge otu. Ne bulunursa yenilip yutuluyordu. Kahve yerine kavrulmuş nohut, üzüm rakısı yerine incir, elma artık ne bulunursa aynı iştahla tüketiliyordu. Hani önümüze su koysak ve hep birlikte bu rakıdır desek sarhoş olabilirdik. Kahvehanelere her gün yeni bir destan düşüyordu. Tirsiniklioğlu, Gavur İmam, Sırıkoğlu, Pazvandoğlu bu destanların baş kişileriydiler. Eğlenmek için destancıya soruyorduk. Hey destancı, kimdir bu kahramanlar? Destancı sağa sola bakınır, yutkunur, sonra cevap verirdi. Osmanlı'ya haddini bildirmiştir bunlar ağam. Vay vay diyorduk. Nasıl yapmışlar bunu? Dağa çıkmışlar. Kasaba şehir vurmuş, paşa ordusu bozmuş, fakirin hakkını almışlar. Bu cevap hemen hiç değişmiyordu. Bu cevap Abdi Baba'yı her seferinde asabileştiriyor. Mutlaka laf dokunduruyordu. Yahu bu ne biçim fakir hakkı almaktır? Her gün çiftini çubuğunu bırakmış bir sürü Rumeli köylüsü İstanbul'a kadar sürüne sürüne gelir. Hem bu fakir babalarının hepsi Karun gibi zenginleşir dururlar. Bu mudur fakir hakkı almak? Destancılar ezberlemiş gibi cevap veriyordu. Hep rical mi yiyecek babacığım? Biraz da ahalinin zorbaları yesin. Hem onlar yerken kapılarındakilere et, et değilse kemik düşer. Adeta ezberlenmiş bu soru ve cevapların tükendiği yer burasıydı. Abdi Baba bu cevabı alınca susuyor, başka bir soru sormuyor. Bazen fakire usulca, haklı pezevenk ne diyeceksin diyordu. Sultan 3. Selim'in çevresindeki rical, özellikle de İrad-ı Cedid idaresini yönetenler, gösterişli konaklar yaptırıyor, süslü arabalarla geziniyor, şaşalı düğünler tertipliyor, sıkça da aralarından birinin söylediği, İstanbul zengin yeridir, İstanbul'a fakir yaraşmaz sözüyle anılıyorlardı. Her nedense birdenbire Rumeli'de bir millet gayreti ortaya çıkmış, Osmanlı reayası, Sırplık, Yunanlık, Bulgarlık davaları güder olmuşlardı. Fakat söylediğim gibi yine de idare edip gidiyorduk. Yuvarlana yuvarlana hiç kimse de bir köşe kalmamış, herkes birbirinin huyuna gitme zanaatının ustası olmuştu. Derken 1798 yazına doğru Frank kafiri ulemayı haklı çıkarırcasına yapacağını yaptı. Bunların Napolyon denilen serdarı birdenbire İskenderiye'ye baskın vererek Mısır'ı ele aldı. Her şey bir kere daha alt üst oluverdi. Üstelik söylenenler de karma karışıktı. Söylendiğine göre bu Napolyon, kafirliğin çıkmaz yol olduğunu görmüş, Müslüman olmuş, İngiliz ve Moskov kafirine karşı Müslümanları korumak için Mısır'a çıkmıştı. Elbette buna hiç kimseler inanmadı. Kırım'dan sonra şimdi de Mısır, üstelik en güvenilen dostun ihanetiyle. Ordularımızı zabitlerine emanet ettiğimiz, zabitlerini payitahtta ağırladığımız Frank'in ihanetiyle. İşte Benli Halime'nin destanı bugünlerde kahvehanelere humbara güllesi gibi düştü. Kim bu Benli Halime? Kimse bilmiyordu. Kimine göre Mısır'da yaşayan bir yeniçeri kızı, kimine göre karısı, kimine göre anası, kimi diyordu ki, yok canım bu Benli Halime Hasköy'de oturur. Rivayetlerin muhtelif oluşu hiçbir şey değiştirmedi. Benli Halime'nin destanı her bir kahvehanede okunur oldu. Küçük kağıtlara yazılmış nüshaları elden ele dolaşır, okuyan ve okutanları gözyaşlarına boğar, elem denizlerine yelken açtırır oldu. Suçumuz neydi bilmedik kusur, kız gelin kalmadı çekildi esir, Fransız elinde kaldıysa Mısır, taç ve tahtını terk et gel padişahım. Hacı Bektaş ocakları uyansın, dal kılıçlar Fransız'a dayansın, milli mübarek alkanlara boyansın, dini bütün vezir sal padişahım. Üç kız idik bir araya dürüldük, gece gündüz kementlere vurulduk, imdat diye bir Mevla'ya sarıldık, koma hakkımızı al padişahım. Adımı sorarsan Benli Halime, Mevlam kail olur mu böyle zulüme, bizden selam edin Sultan Selim'e, taç ve tahtını terk et gel padişahım. Kadınlar destanı ezberlemiş, evlerde birbirlerine okuyor, ağlaşıyor. Frank kafiri İstanbul'a girmiş gibi telaşlanıyor, çocuk düşürüyor, uykudan kesiliyorlardı. Saray çevresinin bu destanı söyleyenin kadın bile olmadığı, bunun ya ulemadan ya da ocaklıdan bir bozguncunun işi olduğu şeklinde yaydığı rivayet, ahaliyi daha da beter kızdırıyor, sultanın tebaasını korumak yerine suçlamak yoluna saptığını düşündürüyor, aczine yorumlanıyordu. Sarayın Mısır meselesine bulduğu çözüm daha da vahim sonuçlar yarattı. İngiliz kafiriyle ittifak yapılması her ne kadar ahali tarafından bir nebze mecburiyet olarak görüldüyse de Moskov'la anlaşma yapılması, Moskov donanmasının Müslümanların gözünün içine baka baka İstanbul boğazından geçip Akdeniz'e çıkması herkesi dehşete düşürdü. Sanki ahaliye 40 katır mı 40 satır mı deniliyordu. Bu kez daha dün kocalarını, babalarını, oğullarını Özi'de, Derbent'te, İsmail'de Moskova şehit verenlerin yakınları dövünmeye başlıyor, Tatar şehzadeleri Rumeli'de ayaklanmalar çıkarıyordu. Nereye baksan dert, nereye baksan çile. Sonunda 1802 yılında Mısır meselesi bir sonuca bağlandı. Frank ile sulh olundu ama dünya sanki bir teraziye bağlanmıştı. Frank ile sulh olunca Moskov ve İngiliz'de işler şeker renk aldı. Bindik bir alamete, gideriz kıyamete diyordu Abdi Baba. Arif Ağa her zaman olduğu gibi onun kadar telaşlı değildi. Bu ilk atlattığımız badire değil ki sarı, bunu da atlatırız inşallah diyordu. Tam bu günlerin ortasında Sabit'le oturduğumuz bir muhabbet, fakire Abdi Baba'nın karamsarlığına hak verdirdi. İşler her gün daha da kötü olur Sarı Ağam diyordu Sabit. Nefer homurdanıp duruyor. Bu iradı cedidin hiç değilse bir kısmı ocakların düzeltilmesine sarf edilecekti. Daha hiçbir şey görmüş değiliz çok şükür. Geçtim ocaklardan, yeni askere bile akandan damlayan düşüyor. İradı cedidciler devenin tümünü yutuyor. Sultan Selim Efendimiz ne yapsın? Sarmışlar çevresini, kuş uçurtmuyor. Akı kara, karayı ak diye anlatıp duruyorlar. Bir çare inanıyor. Ne yapsın koca padişah? Vergileri de kendisi toplayacak değil ya. Ama gel de nefere laf anlat. Öl de senin için ölürüz ağam diyorlar. Ama bu sürünmek. Her lahza yavaş yavaş öldürüyorlar bizi. Bir gün tırnağımızı, bir gün dişimizi, bir gün gözümüzü yerinden söküyorlar. Ahali bize kuyruğu kesilmiş aslanlar gibi bakıyor, hakir görüyor. Ulema, bak gördünüz mü? Nasıl haklı çıktık deyip duruyor. Nizam askeri bizim aldığımızın iki katını alıyor, çalımından geçilmiyor. Bize ocak ıslah edilecek, artık zelil olmayacağız dediniz. Siz ağalarımıza güvenmezsek kimimiz var güvenecek? Ama olmadı. Talim dendi, uyduk. Yeni talim dendi, ona da uyduk. Frankler muharebe fenlini biliyor dediniz. Ağalarımız doğru söyler dedik, uyduk. Almadan vermek bir Allah'a mahsus ağam. Biz daha ne kadar almadan vereceğiz? İşte sarağım, vaziyet bu kadar vahimdir. Başka ortalarda da böyle mi Sabit diye sordum. Acıyla güldü. 38 böyleyse var sen diğerlerini düşün ağam dedi. Neler ne laflar dolaşır bilir misin? Yeni odalar, eski odalar, hanlar, değirmenler hepsi bir cehennem olmuş da kazan kaynatır. Adamın karnı açsa muhayyelatı geniş oluyor. Kafası şerre çalışıyor. Hem de ne çalışmak? Her gün padişahı tahttan indiriyorlar. Padişahı indirmekle kalmıyor. Osmanlı'yı devriyorlar. Bu hanedandan bize hayır gelmez artık. Lafları dolaşıyor. Kırım şehzadelerinden birini padişah yapalım diyorlar. Yarın fikir değiştiriyor. Konya'daki Mevlevi Şeyhini padişah yapalım diyorlar. Bu da yetmiyor. Padişah da bir insan değil mi? Ya aramızdan birini yapalım ya da padişah falan olmasın deyip işkembeyi kübradan sallıyorlar. Fakat ağam velhasılı kelam, bu gidiş iyi gidiş değil. Mısır meselesi kapandı ama kimse benle Halime'nin destanını unutmadı. Tacını tahtını terk et derken gözleri dönüyor. Ne olacak bilmiyorum. Büyük ağalara, kıdemlilere danışmıyor musun diye sordum. Yok ağam dedi, ne danışacağım? Kimse yukarı bakmıyor. Şimdi herkes aşağı bakıyor. Herkes kendi dibinin derdine düşmüş. Ne gelirse aşağıdan gelecek. Aşağıda da biz varız işte. Bir başımıza biz. Ya Habib dedim. Habib ne alemde? Bilmez misin Habibi dedi. Habib sanki ne olursa bundan daha iyi olur gibi düşünüyor. Onun için bir şey olsun da sonu ne olursa olsun. Biri dünyayı tutuştursa elde körük koşacak. Sanki Allah dünya yansa yeni bir dünya verecek. Yok vermedi. Habibi cennetine alacak. Habib bu. Aynı Habib. Şimdi bir şeye muhalif olsun da yarın Allah kerim. Habibin yarını yok. Bugün de her şey ona hak verdirecek kadar kötü. Bazen onu dinlerken dehşete kapılıyorum. Elinde güç olsa şu bütün İstanbul'u yakar, geçip seyrine bakar. Bir soran olursa da ne olacak yarın yeniden kurulur deyiverir rahatlıkla. Haklısın Sabit dedim. Vaziyet dediğin kadar kötüymüş. Yer depreşti. Hak erenlere sitemim var. Artık bırakın Abdi Baba'yı, Hakk'a bile sitemde bulunacak kadar küstahlaştım herhalde. Fakir yerinde siz de olsaydınız başka çareniz kalmazdı. Kendi halini fark etmeyene ihtarda bulunmak elbette Hakk'ın işidir. Ama biz şu İstanbul'da yaşayan hakir kullarının 7'den 70'e hepsi birden saraydan haneye, zenginden fakire kendi halimizin farkındayız çok şükür. Bu bir meziyet mi onu bilmiyorum. Çünkü sadece farkındayız. Öylece farkında olup seyrediyoruz. Ayna tutup tüm rezilliği, zelilliği, çaresizliği seyrediyoruz. Ama elhak farkındayız. Şimdi biz vaziyetin farkındayken bu 4 Kasım 1805 gününde verdiği eşi benzeri görülmemiş Lodos felaketi de niçin? Limandaki gemileri paralaması, zavallı sandalcıların tüm ekmek teknelerini kayalara çarpıp çarpıp un ufak etmesi niye? Zaten her şeyin farkındayız. Elden bir şey gelmiyor. Bu ihtarı bir şey yapın diye yapıyorsa bilsin ki bir şey yaparsak daha da kötü olacak. Bir şey yapmamamız acizliğimizden değil, efendiliğimizden. Yok, efendiliğimizden değilse kemalimizden. O kemal ki bize davranırsak daha da kötü olacağımızı gösteriyor. Bu ihtar ancak azgınları daha da azgınlaştırır diyordum ki kendi kendime, yine yetmemiş gibi ikinci geldi. Zaten bu İstanbul'da senelerdir böyle oluyor. Bir felaket geliyor, yetmemiş gibi peşinden hemen bir tane daha. Bir sağdan sille, bir soldan sille, sonra sillelerin sersemliğiyle kalkıp bir şey yapıyorsun. Bakmışsın, halt edivermişsin. 5 Kasım 1805 günü o bildik, tanıdık uğultuyla uyandık. Uyandık dediysem fakir için geçerli. Herkes döşeğinden fırladı. Gecelik entarisi, fistan, üstünde ne varsa onunla ahali evinin dışına, sokaklara uğradı. Gözleri fal taşı gibi açılmış, benizler tütün yaprağı gibi sapsarı, vücutlar oltaya takılmış balık misali titriyor. Ev ahalisini öfkelendiren sükunetimle zangır zangır sallanan evimizin penceresinden bakıyorum. Bir o yana, bir bu yana. Bildiğimiz ejderha, aşinası olduğumuz öcü, yeraltı gulyabanisi. Titreyin ey insanlar, titreyin. Sonra da ne yaparsanız yapın. Size kalmış. Daha mı iyi olur, daha mı kötü, ben bilmem. Size kalmış. Nasılsa iyi de olsa, kötü de olsa olan size olacak. Deyip duruyor. İşte ben de hak erenlere bu yüzden sitem ediyorum. Güne böyle kalkan bir ahaliden hayır gelir mi? Önce Lodos, sonra deprem. Ruhlarımız depreşiyor. Depreşen ruhlar akıllara neler getirmiyor ki?